Ayrım 13.
Türk halkının en az %80'i de bu yorumdan yana olduğunu yüksek sesle aykırmaktadır. Bunu günah ya da dinsizlik olarak yorumlayanlara verilecek cevap, o günahın azabına katlanmayı seçmenin de insanın en doğal hakkı ve cüzi iradesinin var olma sebebi olduğudur. Kaldı ki toplumda dini kullanarak yaratılan kin ve ayrılık, kardeşi kardeşe düşman etme çabaları ve özellikle de toplumun bir kesimini dinsiz laikler olarak nitelemek, günahın takdirini Allah'a bırakırsak en azından gayri insanidir. Hatta daha da ötesi İslami tanımla Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü birileri kendilerini Allah'ın yerine koyarak kimin dindar, kimin dinsiz olduğuna karar vermektedirler. Bu sonu gelmeyecek tartışmayı sürdürenlerin bundan en büyük yarayı alanın savunusunu kimselere bırakmadıkları din olduğunu idrak etmemiş oldukları düşünülemez. Zira bu tartışmalar genç kuşağın büyük bölümünü dine karşı şartlandırmaktadır. Bu amansız mücadeleyi dini yıpratarak sürdürmeye devam edenlerin siyasal iktidar hırsından başka bir amaç taşıdıklarını ise düşünmek ne yazık ki çok zordur. Türkiye'de demokrasinin faziletlerini kullanarak antidemokratik bir din devletine geçiş özlemi besleyen siyasal İslamcıların gerçek demokrasinin önündeki en büyük engeli oluşturduklarının, samimi dindarların haklarını da gasp etmekte olduklarının kamuoyunca bilinmesinin zamanı gelmiştir. Ancak bu gerçeği onlardan da önce idrak etmesi gerekenler, sahte dindarlık peçeleri altında oy avına çıkan ve dini 47 yıldır siyasete alet ederek halkı din odaklı iktidar arayışına güdüleyen ikiyüzlü politikacılardır. Kapı bir kez aralanmaya görsün. Kendini demokrat ve çağdaş sayanlar halkı din odaklı iktidar arayışına şartlandırarak kapıyı aralamış ama o kapıdan siyasal İslam girmiştir. Bu deneyim Türk demokrasisi ve siyaseti için terbiyevi bir özellik taşırsa aydınlık bir Türkiye hayal olmayacaktır. 3. Din ve ahlak. Siyasal İslam ve ahlak. Siyasal İslam'ın Türkiye'de güç kazanmasında en önemli etkenlerden biri toplumun uğradığı ahlaki deformasyon olmuştur. Gerçekten de Türk toplumu her yönden bir yozlaşma bombardımanı ile karşı karşıyadır. Bir yandan gençliği pençesine alan uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, diğer yandan yaşamın her kesitinde kendini gösteren fırsatçı zihniyet, toplumda büyüyen gelir farklılıklarına karşı takınılan vurdum duymaz tavır, siyasetteki kirlenme, adalete olan güvenin azalması, devlette ortaya çıkan çeteler, yargısız infazlar, kaybolan Türk gelenekleri, teşhirci bir cinsellik anlayışının yaygınlaşması, halkın sömürülen umutları, Türk insanının yeni bir arayışa yönelmesindeki en önemli sebepleri oluşturmuştur. Türk halkının din ile ahlakı özdeşleştiren bir inanca sahip bulunuşu, siyasal söylemini din üzerine inşa eden bir siyasi partiye elbette büyük avantaj sağlayacaktı. Nitekim Refah Partisi bunun meyvelerini toplamış ve halkın beklentilerine cevap verecek olan adil düzen sloganı ile de halkın temiz toplum yolundaki duygularına tercümanı olmuştur. Dini siyasette kullanmakla dini yaşamak elbette çok farklı şeylerdir. Ancak Türk siyasetinde yaşanan tıkanıklık yakın tarihimizde dini siyasette kullananlara avantaj sağlamış ve umut sömürüsüne son vermek isteyen seçmenler dini siyasette kullananları deneyerek bu çıkmazı aşmayı tercih etmişlerdir. Oysa biraz daha dikkatli davransalar Türkiye'de ahlaki deformasyonun hız kazanmasında ağzından Allah adını düşürmeyen, Allah'ın ipine sarılmayı öneren, tarikat üyesi, milliyetçi, muhafazakar bir liderin inkar edilemeyecek derecede önemli rol oynadığını görecekler. Hatta dini kullanarak siyaset yapan liderlerin açık yalanlarını kolayca tespit edebileceklerdi. Zira ülkenin yakın tarihi, işini bilen liderlerin dini kullanarak fırsatçılık ahlakının yaygınlaşmasına yaptıkları katkıların örnekleriyle doludur. Bu nedenle dine bağlılık ile ahlaklılık arasında doğrudan bir ilişki kurmak hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Günümüzün radikal siyasal İslamcıları ise dinin ahlaki boyutundan ziyade siyasal boyutunu vurgulamaktadırlar. Din-ahlak ilişkisine en fazla sahip çıkan ise her zaman Diyanet İşleri Başkanlığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren din ile ahlak adeta özdeşleştirilmiş, devlet dini bu boyutuyla sahiplenmiş, bir ahlaki öğreti olarak yorumlamış, Okullarında bile bu ilişkiyi açıkça sergileyecek biçimde din ve ahlak bilgisi adı altında ders olarak okutmuştur. Siyasal İslam'ın görünen hedefi dini ahlaklı bir topluma ulaşmanın aracı olarak yorumlamaktan ziyade Allah'ın emri olduğu için siyasal sistemi ve kurumlarıyla yaşama geçirmektir. İslam'ın siyasal ve sosyal düzeni kurulduğunda bu düzen içinde yaşayan insanların İslam ahlakını benimseyeceklerine inanılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle siyasal İslamcılara göre İslami düzen önceliğe sahiptir. İslam devleti kurulduğunda İslam ahlakı arkadan gelecektir. Oysa İslam'ın toplumsal sistemin başarısı bireysel ahlak ile yakından ilişkilidir. Kur'an sistemin özünü ve en önemli karakteristiğini oluşturan sosyal adalet ilkesini ahlaklı insanın iradesine terk etmiş ancak bunun Allah'ın emri olduğunu da beyan ederek cüz'i iradenin Allah'ın istediği yolda kullanılmasını emretmiştir. Zekat, fitre, sadaka, karz-ı hasen gibi yardımlaşma yöntemleri İslam'da sosyal adaletin temelini oluşturmaktadır. Ancak sistemin meyve verebilmesi için bu yardımlaşma şuurunun bireylerce benimsenmesi gerekmektedir. Dinin amaçladığı ahlak anlayışının yaşama geçip yaygınlaşması ve bireyin hiçbir zorlama ve yaptırım olmaksızın gelir dağılımındaki adaleti sağlayacak zekat, fitre, sadakalarını dinin emrettiği sınırlar içinde vermeleri İslam'daki sosyal adaletin sağlanmasındaki tek yoldur. Bu durumda İslami sistemin başarısının güzel ahlaklı ve imanı bütün bireyler yaratılmasına bağlı olduğu ortadadır. Dolayısıyla hem sistemin işlemesi için ahlaklı bir topluma hem de ahlaklı toplum için sisteme ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu içinden çıkılması oldukça zor bir durumdur. Günümüz koşullarında siyasal İslamcıların seçtiği yol sistemi öne almak, bir İslami düzen kurmaya öncelik vermek şeklindedir. Ahlaklı bir topluma ulaşmanın ilk adımı eğitimden geçmektedir. Eğitim, güzel ahlakı tanıtıcı ve ona özendirici yöntemlerle ahlaklı bir toplumun oluşumuna hizmet eden bir araçtır. Bireyin özgür iradesi ve aklı ile ahlakı seçmesi ve yaşaması, sağlam ve kalıcı bir ahlak anlayışına ulaşmak bakımından büyük önem taşır. Ancak dinsel ahlak, kişiyi özgür iradesi ve aklının yanı sıra ceza, cehennem ve ödül, cennet, ilişkisini ve özellikle de Allah korkusunu işleyerek ahlaklı yaşamaya teşvik etmektedir. Din ile ahlakı bir bütün olarak kabul edenler, yine dinden aldıkları güçle dayatmacı bir ahlak anlayışını, insanlığın varlığını devam ettirmesinin tek şartı olarak da ortaya koyabilmektedirler. Dini inanca göre insan, inanç ve imanla bütünleşen bir ahlakı seçmek ya da dinler tarihinde yer alan çeşitli menkıbelerde de görüldüğü gibi Allah tarafından cezalandırılmak arasında bir tercih yapmak zorundadır. Dinler tarihi incelendiğinde ahlakın pek çok menkıbede temel motif olarak yer aldığı görülecektir. Bunların en çarpıcısı Sodom ve Gomorra halkının yok edilişiyle ilgili hikayedir. Lut peygamberin hikayesi Tevrat'ta ve Kur'an'da anlatılmaktadır. Her iki kutsal kitapta Sodom halkının ahlaktan uzak yaşantısının Allah tarafından nasıl cezalandırıldığına yer vermektedir. Kur'an Sodom halkının ahlak dışı yaşantısını şu sözlerle anlatmaktadır. Lut'u gönderdik, kavmine dedi ki, siz sizden önce dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle gidiyorsunuz ha? Doğrusu siz azgın bir kavimsiniz. Biz onu, Lut ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtaramadık. Çünkü o gerilerde kalanlardan oldu. Ve üzerlerine bir yaş yağmuru yağdırdık. Bak işte suçluların sonu nasıl oldu. Araf suresi 80-84. Bir diğer örnek ise Şuayb peygamberin gönderildiği Medyen halkı ile ilgilidir. Kur'an bu olayı şöyle anlatmaktadır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Araf suresi 85. Kavmin yola gelmesi üzerine ise o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Araf suresi 91. Kur'an, Hud peygamberin kavmi olan Ad kavminin sapıklığa düştüğü için şiddetli bir rüzgarla Salih peygamberin kavmi olan Semud kavminin de benzeri sebeple gökten gelen kuvvetli bir sesle yok edildiği anlatılmaktadır. Bu meselelerin dinde ahlaka verilen önemi ve güzel ahlakın öncüsü sayılan peygamberlere uymama karşılığında çarptırılacak cezaları göstermesi bakımından önemi vardır. Bundan çıkan sonuç dinsiz bir ahlaklılığın olamayacağıdır. Ahlakta din tekeli. Ahlak dar anlamda insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışları olarak tanımlanabilir. Bu tanımın en dikkat çekici yönü bireysel niteliklerin iradeli davranışlara yansıması koşuludur. Ahlakın ne olduğu konusu özellikle Türk toplumu açısından son derece açıktır. Ancak ahlakın kaynağıyla ilgili görüşler tüm dünyada yüzyıllardır tartışmaya açık olan konular arasında yer alır. Ahlak kuramlarını klasik olarak iki sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki metodu dediksiyon, tümden gelim olan teorilerdir ki bunlar dine ve metafiziğe dayanırlar. Diğer metot olarak endüksiyona, tüme varım dayalı teorilerdir ki bunlar da bireysel ve toplumsal deneyimlere önem verirler. Bu ikili ayrımın dışında bir de pozitif bilime dayanan ve insanın biyolojik yapısında var olan ahlaki yetenekleri, ahlakın kaynağı kabul eden bilimsel kuram mevcuttur. Ahlak kurallarının kolektifleşmesinde de iki temel kaynağın rol oynadığı görülür. Bunlardan birincisi din, ikincisi ise kamu vicdanıdır. Dinler kamu vicdanının oluşumuna bireyleri bilgilendirmek yoluyla etki yaparlar. Ancak kamu vicdanını oluşturan temel öge toplumun yaşadığı deneyimlerdir. Kaldı ki kamu vicdanının ürünü olan her değer yargısının erdem olarak nitelendirilmesi de mümkün değildir. Zira öflerin de kamu vicdanını oluşturmada büyük etkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında dinlerin kamu vicdanının ürünü olan ve öflerle de beslenen doğru değer hükümlerini ayıklayarak onlara ilaveler yaparak ahlak sistemine dönüştürmede ve yaygınlaştırmada büyük bir rol oynadıkları görülür. Bu ayrımdan anlaşılacağı gibi dünyada ahlakın yegane kaynağı din olarak kabul edilmemektedir. Ancak en yaygın kanının ahlakın ve kaynağı din olarak kabullenme eğilimi olduğu da açıktır. Çünkü dinler tanrısal iradeden aldıklarını iddia ettikleri güçle ahlaklı insan profilini net biçimde çizmişler ve buna uygun yaşamanın ödülleriyle uymamanın cezalarını da insana iletmişlerdir. Ödül ve ceza ikilemi içindeki insanın bilinmeyene duyduğu korkunun ve dünya dışı sonsuz yaşama olan özlemin de etkisiyle ahlaklı yaşama konusundaki gayreti din aracılığı ile ivme kazanmıştır. Bu nedenle de dinler diğer ahlak teorilerine kıyasla insana daha az gayretle, daha kolaylaştırılmış yöntemlerle ahlaklı yaşamanın yollarını açarak birer ahlak devrimi başlatmışlardır. Neden daha az gayretle? Çünkü endüksiyona dayalı metot bireysel ve toplumsal deneyimlerden ahlak kurallarını çıkarmak gibi aklı ve muhakeme gücünü gerekli kılan bir çaba istemektedir. Kaldı ki bu çaba içindeki bireyin kişisel arzu ve ihtiraslardan kendini soyutlayarak doğru ahlak kurallarına ulaşması her zaman mümkün değildir. Bu kuralların anonimleşmesi ise ayrıca bir zorluk yaratmaktadır. Ancak endüksiyona dayalı ahlaklarda kuralların toplumsal gelişimine paralel olarak geliştirilmeleri mümkündür. Endüksiyon, evrimci ahlak anlayışını da beraberinde getirmektedir. Din ve metafiziğe dayalı mutlak ahlak anlayışları ise evrime kapalı olma özelliği gösterirler. Belli bir ahlak kuralının zamana, koşullara, toplumun içindeki çeşitli gruplara, üretim ve bölüşüm ilişkilerine, korunma, savunma koşullarına, aile içi sorumluluklara vesaire göre yorumu genellikle dine dayalı mutlak ahlakın kesin kuralları karşısında bireyi zorlamaktadır. Oysa endüksiyona dayalı ahlak kuramı içinde ahlak normunun genelden özele indirgenmesi ve uygulanabilir bir gerçekliğe erişmesi daha kolaydır. O zaman da ahlakın başta yapılan tanımındaki gibi yalnızca bir kurallar demeti olmaktan çıkıp iradeli bir davranış haline gelmesi mümkün olabilmektedir. Ahlakın bireysel ve toplumsal olarak iki ayrı boyutta incelenmesi gerekir. Bireysel açıdan ahlak, kişinin huzurlu yaşaması açısından önem taşımaktadır. Huzur, gerek dünyadaki yaşamı süresince, gerek dini inanışa göre ölümden sonraki sonsuz ruhsal yaşamı süresince vaat edilenlere ulaşmak bakımından bireye bir moral güç vermektedir. Yine ahlaklı yaşamın toplumsal ilişkiler açısından da taşıdığı önem büyüktür. Ahlaklı bir toplumda yaşamanın bireye verdiği güven, toplumsal ilişkilere getirdiği düzen inkar edilemeyecek kadar önemlidir. Bu nedenle ahlakın toplumsal amaç ve hedefleri dikkate alarak tanımlanmasına da ihtiyaç vardır. Toplumsal açıdan ahlak, toplumun dirlik ve düzeninin en doğal koruyucusu olup, o toplumu oluşturan bireylerin karşılıklı haklarını, ödevlerini güvence altına alan ve gelişimlerini sağlayabilecekleri ortamı oluşturan benimsenmiş kurallar olarak tanımlanabilir. Ahlakın odak noktası insandır. Bu nedenle insanın moral eğitimini gerçekleştirmesi, ahlak normlarına olan duyarlılığı ile doğrudan bağlantılıdır. Moral eğitim, bireysel gelişimin de önemli bir unsuru olarak kabul edilmelidir. Çünkü bir dünya görüşünün kazanılmasında, insana bakış açısında ve temel hakların belirlenmesinde ahlaki değerler önemli yer tutar. Ahlakın dünya görüşünü belirleyen bir değerler sistemi oluşu, statik ya da mutlak ahlak anlayışlarının tartışılabilirlik olgusunu da gündeme getirmektedir. Diğer bir ifadeyle, ahlak anlayışımız dünyaya açılan penceremizdir. Öğrenilen doğru ve yanlış kalıpları, olayları değerlendirmenin temel kıstasını oluşturur. Örneğin kin, intikam, kan dökücülüğün aile, ırk, millet ya da dinin şerefiyle bütünleştirilmiş bir sosyal değerler kalıbının benimsendiği toplumlardaki ahlak anlayışı ile insanın ne pahasına olursa olsun yaşama hakkı olan kutsal bir varlık olduğunu kabul eden toplumların ahlak normları arasında fark vardır. Yine cinsiyet ayrımcılığını doğal kabul eden toplumlarla ayrımcılığa karşı olan toplumların ahlaki diğer kalıpları da farklılık gösterir. Tarihsel süreç içinde yaşanan değişim dikkate alındığında kabile ahlakından yola çıkan insan toplumlarının evrensel bir ahlaka doğru yol aldıkları açıkça görülmektedir. Dünya küçülmekte, insan ilişkileri yerel özelliklerinden sıyrılıp globalleşmektedir. Bu değişim insana bakış açısında da genişleme meydana getirmektedir. Artık ırk, soy, din, mezhep hatta milletle sınırlı olmayan insanı odak alan bir değerler sistemiyle bütünleşen bir dünyaya adım atılmaktadır. İletişim çağı sadece teknik bilginin değil, sosyal ve ahlaki değerlerin de iletilmesine yol açmaktadır. Değer kalıplarındaki hızlı değişim çoğu zaman hoş karşılanmasa da kaçınılmazdır. Ahlakın evrenselleşmesi bazı değerlerin ortadan kalkmasına, bazı yeni değerlerin kabul görmesine yol açmaktadır. Bu değişimin değişmeyen odak noktasının dinlerde yer alan temel ahlaki prensipler olduğunu iddia etmek mümkün müdür? Hem evet hem hayır. Daha açık biçimde ifade etmek için evrensel ahlakın çekirdeğini dinin oluşturduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa evrensel ahlakın oluşumunda yukarıda görüleceği biçimde bir değişim mi söz konusudur? Din evrensel ahlakın çekirdeği olma özelliğini kısmen mi yerine getirmektedir? Yukarıda yer alan, ortak alan şüphesiz ki tüm dinler için aynı büyüklükte olmayacaktır. Ancak evrensel ahlakın oluşumunda dinin etkisi inkar edilemez gibi görünse de ahlak anlayışının mutlak dinsel ahlakla sınırlı olduğu da iddia edilemez. İnsan odaklı evrensel ahlakın oluşumunda insan hakları bilinci, eşitlik ve özgürlük kavramları önemli yer tutmaktadır. İnsanın hangi inanca sahip olursa olsun ya da inancını ne yönde değiştirirse değiştirsin, yaşamaya ve eşit muamele görmeye hakkının olduğu düşüncesi, evrensel ahlakın insanlığa önemli bir katkısıdır. Evrensel ahlak, cinsiyet ayrımcılığına kesinlikle yer vermeyen, hukuki yaptırımları bakımından da ayrım gözetmeyen bir değişimi beraberinde getirmiştir. Dinlerde çok büyük önem taşıyan cinsel ahlakla ilgili yaklaşımlar ise, evrensel ahlakta, cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmaya yönelik bir gelişme göstermektedir. Diğer bir ifadeyle toplumun ya da ailenin namusunu kadına fatura etmeye yönelik dinsel ahlak normları kadınla erkeğin cinsel ahlak anlayışı bakımından eşitlendiği bir değerler sistemine yerini bırakmaktadır. Benzeri bir eşitlik sosyal sınıflar içinde söz konusudur. Yanlış olan bir davranış biçimi toplumdaki sosyal statüsü ne olursa olsun toplumda yaşayan tüm bireyler için yanlış olmalıdır. Evrensel ahlakın oluşumunda büyük rolü olan dinlerdeki ahlaki değerler sistemi üzerinde durmak konuyu açıklık kazandıracaktır. Tüm dinler toplum yaşamını düzenleyici ve bireyi doğru davranışa yönlendirici ahlak kuralları getirmişlerdir. Bu kurallar dinin ortaya çıktığı toplumun yaşam biçimi ve değerler sistemiyle de oldukça ilişkilidir. Zira tüm dinler ortaya çıktıkları toplumlardaki yanlış davranış ve değer yargılarına atıf yaparak ve bu konudaki değişimi vurgulayarak yeni bir değerler sistemini yerleştirmeyi amaçlamışlardır. Tevrat'ın ahlaki değerler sistemini 10 emir ile özetlemek mümkündür. 10 emir yapılması gerekenden önce yapılmaması gerekenleri vurgulayan ve yasaklayan bir usluba sahiptir. Katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere şahadet etmeyeceksin, komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin, başka ilahlara tapmayacaksın, putlara tapmayacaksın, Allah'ın adını boş yere ağzına almayacaksın, sept gününe uyacaksın, anana babana hürmet edeceksin. Açıkça görüleceği gibi 10 emrin 8 tanesi yapılmaması gerekenlerle ilgilidir ve ahlaki hüküm mahiyetini taşıyanlar ise sadece 6 tanedir. Bu emirlerin bozulması halinde ise Tanrı'nın gazabına gelme gibi bir tehditle karşılaşılacağı açıktır. Emirler ve yasaklarla örülü bir ahlak anlayışının gönül rızasına dayalı iradeli bir davranışa dönüşümü son derece zordur. Burada sunulan ahlak ilkeleri korku egemen bir benimsetme yöntemiyle birlikte getirilmiştir. İsrailoğullarının tarihi bu yasakların otorite boşluğu doğar doğmaz ihlal edildiğinin örnekleriyle doludur. Özellikle Musa'nın daha çıkıp bir süre ortalıkta görülmemesiyle birlikte kavmin derhal altın bir buzağı yapıp tapması, emir ve otoriteye dayalı bir ahlak sisteminin ne derece zafiyet içinde olduğunu göstermeye yeter. Tevrat'ın evrensel bir din olmayıp sadece İsrailoğullarına hitap etmesi ve onları Tanrı'nın yegane sevgili ve seçilmiş toplumu olarak görmesi, ahlaki değer hükümlerinin ırksal motifler taşımasına yol açmıştır. Örneğin bir sömürücü aracı olarak görülen faiz İsrailoğullarına yasaklandığı halde yabancıya faizle ödünç verebilirsin fakat kardeşine faizle ödünç vermeyeceksin İfadesinden de anlaşılacağı gibi yabancılar bu kapsamın dışında tutularak faizle sömürülebilir sayılmaktadırlar. Bir diğer örnekte kölelik uygulaması için verilebilir. İbrani bir köleye 6 yıl hizmetten sonra özgürlük tanımakta fakat aynı hak farklı ırka mensup olanlar için verilmemektedir. Cinsiyet ayrımcılığı Tevrat'ta da açıkça mevcuttur. Örneğin boşanma hakkı sadece erkeğe verilmiştir. Erkek çocuk doğuran kadın doğumdan sonraki 7 günün boyunca murdar sayılırken kız çocuk doğuran kadın 60 gün murdar sayılmaktadır. Hristiyanlıkta ise Tevrat'taki 10 emirin İsa tarafından genişletildiği görülmektedir. Ancak bu genişletilmeye bir uslup yumuşaklığı da eşlik etmektedir. Bu konuda birkaç örnek verecek olursak, işittiniz ki eski zaman adamlarına denildi, katletmeyeceksin ve kim katlederse hükme müstahak olacaktır.